لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet kardeşler, İlyas hocamız bugün yetişemedi. O yüzden onun yerine biz geçen hafta yapmış olduğumuz Bulugul Meram dersinin tekrarını yapacağız. Aramızda olmayan kardeşler vardı. İnşallah onlar da bu dersten istifade etmiş olurlar. Evet arkadaşlar, öncelikle geçen hafta başladığımız gibi biliyoruz ki bu Bulugul Meram adlı eserin sahibi Hafız İbni Hacer. Künyesi Ebu Fadıl. İsmi Ahmet İbn Ali İbn Muhammed İbn Hacer El-Askalani El-Mısri El-Şafi'i. Künyesi Ebu Fadıl dedik. İsmi Ahmet. Hicri 773 yılında Mısır'da doğmuş. Askalan denilen bir bölgede. Filistin'de. Şu anki Filistin'de kalan bir bölge. Asıl olarak Mısır'da o dönemde. Küçük yaşta kendinden önceki alimlerin ilim talebeliğini, ilim talebeliğinde izlediği metodu izlemiş ve 9 yaşında Allah'ın kitabını hıfzederek ilim talebeliğine başlamış. Küçük yaşta bebeklik esnasında, çocukluk esnasında annesini babasını kaybetmiş. Daha sonradan ilim talep etmek için öncelikle Mısır'da bulunduğu bölgedeki alimlerin ilim meclislerine oturmuş. Onların dizi dibinde oturup onlardan ilim almış bir alim. Daha sonradan yine gençlik dönemlerinde Hicaz'a, yani Mekke, Medine dediğimiz bölgeye, Beytül Makdis'e, daha sonradan Dımeşk'e, Sana'ya, Yemen'in başkenti olan Sana'ya ilim talebeliği için seferler düzenlemiş. Hadis ilminde kendini geliştirmiş. Bugün hala onun eserlerinden istifade ediyoruz. Bu anlamda büyük eserleri var. İbn Hacer el-Askalani'nin en büyük bıraktığı bize eser Fethül Bari. Sahih el-Bukhari'ye yazdığı şerhidir. Bu şerhi 25 senede tamamlıyor. İlk 4 senesi bunun mukaddime bölümü. Yani kitabın mukaddime bölümünü 4 senede yazıyor. Kitabın tamamını 25 senede tamamlıyor. Sahih Buhari'ye yazılmış en iyi şerhlerden bir tanesi bu. İkinci olarak da Tehzibut Tehzib adlı eseri var. Bu da rical ilmiyle alakalı. Hadisin iki kısmı ayırıyoruz. Bir rical senet kısmı, bir metin kısmı. Senet kısmındaki bu ricallerin, orada geçen isimlerin, orada geçen şahısların hangi bölgede, nerede doğduklarını, hangi asırda yaşadıklarını, güvenilirlik durumlarını, sika mı, saduk mu, metruk mu gibi, bu şekilde hadis ilmiyle ilgili, hadis rical ilmiyle alakalı bir eseri. Başka bir eseri ise El-İsabe fi temyiz-i sahabe. Sahabenin durumuyla ilgili, sahabenin önde gelenleri, sahabenin diğerlerinin kimler olduklarını, nerede olduklarını, hangi kabileye mensup olduklarını, bu şekilde sahabeyle alakalı yazdığı bir eseri var. Daha sonradan dördüncü bir eser olarak Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. Bu da bizim şu anda şerh etmeye başlayacağımız kitap. Hafız İbni Hacer 852 yılında 79 yaşındayken Mısır'da vefat ediyor. Bu yazdığı eserden bahsedecek olursak Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. El Meram kelimesi gaye, amaç, talep, istek anlamına geliyor. Bulugul Meram min Edilletil Ahkam. Ahkam hadislerinden istediğimiz şeye, yahamukallah, ahkam hadislerinden istediğimiz şeye ulaşmak. Ahkam hadisleriyle, yani ilim talebesinin şer'i anlamda, şer'i hükümlerde ulaşmak istediği şeylere ulaşmak anlamında böyle bir eser yazmış. Yazıldığı günden bugüne kadar alimler arasında muteber olarak görülmüş bir kitap. Bunun başlıca sebepleri var. Yani o günden bugüne kadar alimler bu kitabı okutmuşlar, şerh etmişler. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi kitabın muhtasar oluşu. Yani hacminin küçük oluşu, ki bu da ilim talebelerinin bunu ezberlemesinde, ahkam hadislerini ezberlemesinde kolaylaştıran bir özellik. İkinci bir özelliği, bu kitabı yazarken Hafız İbni Hacer hadisin kendisine hükmetmiş. Eğer hadis sahihse hadisin sahih olduğunu söylemiş. Veya hadis zayıfsa, veya hadisi zayıflayanlar varsa bunu ne yapmış? bildirmiş. Bu açıdan da ilim talebesi kimin hadis hakkında söylediğini, kimin hadisi sahihlediğini, kimin zayıfladığını bu şekilde hem muhtasar olarak hem de hadise hükmedildiği açısından, yani hükmedildiği için bu anlamda istifade etmiştir. İbn Hacer el-Askalani rahimeullah kitabında öncelikle ana temel kaynaklardan hadisleri getirmiştir. Eğer hadis sahih Buhari'de, Müslim'de varsa önce bunu zikretmiş veya herhangi bir iki tanesinden bir tanesinde varsa önce bunu seçmiş. Daha sonradan sünen sahiplerinin kitaplarında varsa o hadisleri de sahih Buhari'deki, Müslim'deki hadislerle desteklemiş. Başka bir fayda zikredecek olursak, bapta zikretmiş olduğu hadisin başka rivayetleri varsa veya o rivayetlerde o bapta zikrettiği hadise ziyadeler varsa, onu açıklayan rivayetler varsa bunları da aynı zamanda ne yapmış? Bunları da getirmiştir. Bu anlamda da ilim ehlinin okuttuğu kitap anlamında, yani ilim ehlinin bunu okutmak için seçtiği özelliklerden bir tanesi de budur. Aynı zamanda dedik ki hadisin illeti varsa hadisin illetini de belirtmiştir. Bu konuyu da geçen hafta şöyle örnek verdik. Dedik ki hadisin zahirine bakıldığı zaman bir problem gözükmüyor. Hadis sahih olarak gözüküyor. Ama hadisin ravilerinde bazısının mesela vehmettiğini görüyoruz. Bu da tabii alimlerin anlayabileceği, ilim talebelerinin anlayabileceği bir durum. Bunu da çözmek için ne yapıyorduk? Dedik ki alimler bu konuda ne yapıyordu? Hadisin bütün rivayetlerini topluyorlar. Oradaki ravilerin durumlarına bakıyorlar. Oradan vehmedip etmediklerini anlıyorlardı. Mesela ravi bir söz söylemiş. Ondan daha sika olan bir ravi o konu hakkında bir söz söylemiş. Onun sözü diğer sika olan ravinin sözüne ters düşüyor mesela. Ha, o zaman diyoruz ki bu ravi burada ne yapmış? Vehmetmiş. O yüzden diyoruz ki bundan dolayı hadis illetlidir. Bundan dolayı hadis zayıf olabilir. Veya da derecesi düşebilir. Bu anlamda hadisin illeti varsa onu da ne yaptı İbn Hacer? Bunu zikretti. Eğer hadisle ilgili mutabakatlar varsa, hadisin şevahitleri varsa aynı zamanda bunları da zikretmesi. Bu aynı zamanda kitabını bir tertip, düzen üzerine bablara, kitaplara ayırarak bir tertip, bir düzen üzerinde hazırladığı için de ezberleme açısında bir tertip anlamında düzgün olduğu için de ilim talebesinin de alimlerin de okuturken ve ilim talebesi de bunları takip ederken, öğrenirken, ezberlerken istifade ettiği bir durum. Kitabın sonunda adapla ilgili hadisleri toplamış. İlim talebesinin ahkam hadisleriyle adap hadislerini aynı anda istifade etmelerini istediği için normal ahkam hadislerinin en sonunda adapla ilgili, edeple, adapla ilgili bir bölüm yapmış. Burada da ilim talebelerinin ahkam hadislerinden istifade etmesinden sonra aynı şekilde adapla ilgili hadislerden de istifade etmesini sağlamak için kitabın sonunda böyle bir bölüm hazırlamış. Dedik ki İbn-i Hacer el-Askalani kitabın mukaddimesinde bazı kullandığı terimlerin ne anlama geldiğini kitabın mukaddimesinde bize açıklamış. Dedik ki işte hadislerin, ki biraz sonra hadislere geçince de bunu göreceğiz. Hadislerin sonunda metninde ahracahu erba, ahracahu seba, ahracahu sitte, ahracahu hamse, ahracahu selafe gibi bazı terimler kullanmış. Öncelikle bunları açıklayalım. Geçen hafta dersimiz olan kardeşler de vardı. Onun üzerine biraz fazla durduk galiba. İbn Hacer el-Askalani ahraca o seb'a dediği zaman kastı kutubu sitte ve buna ziyade olarak da İmam Ahmed'in müsnedini zikretmiş. Bunu kastetmiştir. Bu kitaplar ne? İmam Ahmed'in müsnedi, kutubu sitte dediğimiz Sahih Buhari, Sahih Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, bir de İmam Ahmed'in müsnedi. Toplam 7 oldu.
Hocam ahraca o seba derken yani 7 kişi tahric etmiş.
Yani bu kitabı 7 kişinin tahric ettiğini söylüyor.
Bu 7 kişinin kim
oldu? Açılımı da, bu 7 kişinin açılımı da deminden saydığımız kişiler. Eğer ahraca o sitte derse kutubu sitteyi kastediyor. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, bir de Tirmizi. Kutubu sitteyi kastediyor. Eğer ahraca o hamse derse
yani 5 kişi tahric.
O zaman buradan 5 kişiyi kastediyor. Burada Buhari ve Müslim'i çıkartıyoruz. Geri kalan o 7'den 5 kişi. Kim bunlar? İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Eğer ahracahu erba derse, buradan kastettiğini dört sünnen sahibi Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Eğer ahracahu felase derse, buradan kastı kimdi? Buradan kastı İbn-i Mace'yi buradan çıkartıyoruz. Geri kalan üç tane sünnen sahibi. Yani Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai. Muttefakun aleyh derse buradan kastı ne? Bukhari ve Müslim. Bunu da belirttikten sonra kitaba, ilk başta kitabına Kitab-ı Tahara, taharet bölümüyle başlıyor. Bunu bu şekilde başlamasının sebebi, kendinden önceki alimler de kitaplarını telif ederken bu şekilde taharet bölümüyle, yani dinin ibadet ile ilgili kısımlarını ön planda almak için bu şekilde ibadetle alakalı babla başladılar. İbadetle ilgili en önemli bab, insanlar üzerine farz kılınan en önemli farz kılınan şey ibadet namazdı. Namazın anahtarı da taharet olduğu için alimler Kitab-ı Tahareti namaz babının önünde zikretmişlerdir ki, çünkü bir insan nasıl taharet alacağını, namazın şartlarından olan tahareti bilmezse kılacağı namaz da ne olmaz? Sahih olmaz. Öncelikle tam bir şekilde, namaz hazır bir şekilde taharet alması lazım ki kıldığı namaz kabul olsun. Bununla ilgili Allah Resulü Aleyhisselam'dan rivayet edilen hadis-i şerifler var. Müftahü salati et-tahara, yani namazın anahtarı taharettir. Namaz babına girmemiz için elimizdeki anahtar taharet. Eğer bu anahtar olmazsa bu namaz bölümünün kapısını ne yapmayız? Açamayız. O yüzden bu şekilde başlamışlardır. Taharet lügat olarak dedik ki temizlik, temizleme, maddi ve manevi pisliklerden arınma anlamına geliyor. İstilahi olarak da abdestsiz olma halini, abdestsizlik durumunun, eğer su varsa su ile, suyun bulunmadığı zaman toprak ile ortadan giderilmesi. Daha sonradan Kitab-ı Taharet'te Bab-ül Miyah, sular bölümüyle başlıyor. Çünkü taharette de asıl olan, temizlikteki asıl olan temizleyici şey su olduğu için sular bölümüyle kitabına başlıyor. Tahareti arkadaşlar iki kısma ayırıyoruz. Et-tahara maneviyye ve et-tahara hissiyye maddiyye. Et-tahara maneviyye, manevi taharetten kastımız ne? Kalbin şirkten, nifaktan, kötü şeylerden, kötü huylardan, işte kin, nefret duyma, ne bileyim, bunun haricinde bidatlardan arınması, temizlenmesi. İkincisi işte manevi temizlik. Et-tahara, el-hissiyye. Bu da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bir hadesten taharet, bir de ne? Necasetten taharet. Bizi ilgilendiren kısım şu anda bu kısım, ikinci bölüm olan bu kısım. Hadesten taharet, yani küçük ve büyük hades olan, hadeslik olan durumda insanın kendini gidermesi. Bunu örnek olarak mesela namaz kılmak istediğimiz zaman, ezan okunduğu zaman, abdest almadan camiye gidip namaz kılabiliyor muyuz? Kılamıyoruz. Değil mi? O zaman ne? Hadesten taharet, küçük hadesten taharet, abdestsizlik olma durumunu üzerimizden kaldırmak. Büyük olan ise ne? Gusül. Kişinin hanımıyla cima etmesi sonucu veya da kendisinden meni gelmesi sonucu gerektiren durumu da guslederek, yıkanarak, bütün azalarına su gelecek şekilde yıkanarak bu durumda çıkma hali diyoruz. Necasetten taharet ise kişinin bedeninden, elbisesinden veya da namaz kılacağı yerde bulunan necaseti gidermesi. Hadesten taharet ve necasetten taharet. Bunların ikisinin arasında bazı farklar var. Hadesten taharette ne demiştik? Niyet şart. Burada niyetten kastımız dille söylenen niyet değil. Yani niyet ettim Allah rızası için öğle namazının abdestini almaya diye söylenilen bu niyet değil. Burada tabii ki niyetin asıl yerinin kalp olduğunu biliyoruz. Kişinin bunu yapmak için, yani abdest almak için o fiile, o işe yönelmesi zaten onun niyetini gösteriyor. Aleykümselam. Ama hadesten taharette niyetin şart olmadığını söyledik. Kişinin üzerine bir necaset bulaştıysa, bu hangi yolla izale ediliyorsa edilsin. Burada niyet şart değil. Mesela demin örnek vermiştik. Dedik ki mesela üzerimize bir çocuk bevletti. İdrarını yaptı. Daha sonradan biz bu elbiseyi dışarıya astık. Bardaklar boşanırcasına bir yağmur yağdı. O şekilde bu necaset oradan arındı. Biz oraya onu asarken kastımız bunu kastetmemiştik. Buna niyet etmemiştik. Yani burada ne? Niyetin necasetten taharette şart olmadı. Hangi durumda necaset oradan izale ediliyorsa, ortadan kaldırılıyorsa o elbisenin hükmü nedir artık? Temizdir. Aralarındaki başka bir şey, başka bir fark da hadesten taharet dedik ki su ile oluyor. Asıl itibariyle su varsa hadesten taharet su ile oluyor. Suyun bulunmadığı durumda veya da bir kişi var hastalığından dolayı suya değmemesi gerekiyor hastalığından dolayı. O yüzden o kişi de ne yapabilir? Temim yapabilir diyoruz. Ama asıl itibariyle hadesten taharette şart olan sudur. Ama necasetten taharette böyle bir şart yok. Su da olabilir veya da deminden dediğimiz gibi o necaseti oradan temizleyen ne olursa olsun, ister bu su olsun, ister benzin olsun, ister herhangi bir kimyevi madde olsun, o necaseti oradan ne izale ediyorsa bizim için bu yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَهُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا. Diyor ki eğer su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün, şüphesiz ki Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Su ile alakalı başka bir kaide, bütün sular umumen, ister deniz suyu olsun, ister kuyu suyu olsun, ister yağmur suyu olsun, ister göllerdeki sular olsun, ister nehirlerdeki sular olsun, sularda asıl olan temizlik. Yani bir suda şüpheye düştük, bu su temiz mi, necis mi? Bu suya ne olarak hükmediyoruz? Bu konu hakkında bir bilgimiz yoksa temiz olarak hükmediyoruz. Diyoruz ki bu su asıl itibariyle temiz olduğu için eşyada asıl olan neyse oraya dönüyor. O zaman diyoruz ki bu su temizdir. Şu anda ilk hadisimizi alalım. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil bahri huvettahuru mâuhu الحل ميتته أخرجه أربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Evet arkadaşlar, öncelikle hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suyun temiz olduğunu, yani buradan kasıt denizden bahsediliyor. Suyun temiz olduğunu, onun ölüsünün de helal olduğunu bize söylüyor. Hadiste geçen bir kelime var. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fil bahri. Buradaki fil bahri kelimesi ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ne de Ebu Hureyre radıyallahu anhu sözü. Bu sözü buraya İbn Hacer el-Askalani bu hadisi açıklamak için, denizle alakalı bu hadisi açıklamak için kendisi koyuyor. Fil bahri, yani fi hukmul bahri, yani denizin hükmüyle ilgili olduğu için bu şerhi, bu kelimeyi buraya koyuyor. Bu hadisin metninden olan bir kelime değil. Buradaki bahar kelimesi kara parçasının zıttı olan deniz dediğimiz suları içeren, yeryüzünün dörtte üçünü kapladığı su birikintisine diyoruz. Bahar kelimesinin Arapçada üç tane çoğulu var. Bihar, buhur, ebhur. Üç tane çoğulu var bu kelimenin. Bu hadisin rivayet edilmesinin sebebi, sahabelerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme deniz hakkında soru soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, biz denizde sefer eden insanlarız. Yanımıza diyor az bir miktarda su alıyoruz. Eğer bu suyu içmek için kullansak, abdest almak için suyumuz kalmıyor. Eğer bu suyu abdest almak için kullansak, içmek için su bulamıyoruz. Diyorlar ki o zaman bu deniz suyuyla biz abdest alabilir miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Geçen dersimizde de söylemiştik. Dedik ki tahur kelimesi tahirun li nefsi mutahhirun li gayri. Yani kendi nefsinde temiz, başkası içinde temizleyici özelliğe sahip olduğu için bu anlama geliyor. Yani kendi nefsinde temiz, necis olmayan ve aynı zamanda temizleyici özelliği olan anlamına geliyor. Demiştik ki tahur kelimesiyle tuhur kelimesi arasında fark var. Baktığımız zaman sadece bir hareke değişiyor. Ama bu harekenin değişmesiyle mana değişiyor mu? Değişiyor. Dedik ki tuhur dediğimiz zaman buradan kastedilen ne? O yapılan iş, fiil. Tahur dediğimiz zaman buradan kastedilen ne? O işte kullanılan su. Mesela örneği biraz daha açalım. Mesela vudu, vadu. Aynı sigalarda geliyor. Vudu dediğimiz zaman ne? Neyi kastediyoruz vudu dediğimiz zaman? Abdest alma fiilini, o işlemini. İşte ağzımıza, burnumuza su vermeyi, yüzümüzü yıkamayı, işte ellerimizi dirseklerimize kadar yıkamayı, başımıza meshetmeyi, ayaklarımızı yıkamayı. Bu işlemi ne diyoruz biz? Abdest işlemine vudu diyoruz. Ötürü olarak, damla olarak vudu. Eğer vadu diyorsak, feta olarak diyorsak buradan kastımız ne? Abdest alma işleminde kullandığımız o su. Şimdi burada hadis-i şerifte diyor ki huve tahur ma'uhu el hillu meytetuhu. Buradaki kullanılan tahur kelimesi bu iki şeyden hangisine giriyor? Yani kullanılan suya giriyor. Yani buradan kasıt yani o denizin suyunun temiz olduğu ve aynı zamanda da temizleyici oldu. Hadisin devamında da el-hillu meytetuhu, onun ölüsü nedir? Helaldir. Buradan kasıt, onun ölüsünden kasıt, yani denizde ölen mutlak olarak herhangi bir hayvanı mı kastediyoruz? Yoksa deniz hayvanları, yani onun içinde yaşayan, onun dışında yaşayamayan hayvanları mı kastediyoruz? İçindeki yaşayan hayvanları kastediyoruz. Onların da ölüsünün ne olduğunu?
Helal
olduğunu bu hadis-i şeriften anlıyoruz. İmam Darukutni bu kısımda onun rivayetinde el helalu meytetuhu olarak geliyor. Onun rivayet ettiği, onu taklit ettiği bu hadiste diyor ki huve tahuru ma'uhu el helalu meytetuhu. Yani buradan da el hillu meytetuhu'nun açılımı. Deminden dedik ya kitapta eğer şey bir ziyade varsa İbn Hacer onlar da ne yapıyor? Şey yapıyor, zikrediyor. Hadisten çıkan faydeleri eğer söyleyecek olursak burada diyoruz ki bu hadis deniz suyunun mutlak olarak istisnasız temiz olduğu hükmünü ne yapıyoruz? Bu hadisten çıkartıyoruz. İkinci bir fayda, deniz suyunun küçük, büyük hadeste ve necasetten temizlenmede veya da bunları temizlemede asıl olduğunu görüyoruz. Yani deniz suyuyla namaz abdesti alsak oluyor mu?
Oluyor.
Gusül alsak oluyor mu? Elbisemize bir necaset bulaştığı zaman veya bedenimize bir necaset bulaştığı zaman bunu onunla giderebiliyor muyuz? Giderebiliyoruz. Bunların hepsini bu hadis-i şeriften Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği bu şeyden çıkartıyoruz. Dedik ki eğer suyun üç özelliği var. Bunu daha sonraki gelen hadislerde inşallah açıklayacağız. Dedik ki suyun tadı, rengi, kokusu. Eğer tahir olan, temiz olan bir şeyle değişiyorsa bu o suyun temizleyici olma özelliğini ortadan kaldırıyor mu? Mesela suyun içine tuz döktük. Bu hadiste geldiği gibi sahabeler bu soruyu niye sorma gereği duydular? Onların şeyine göre denizdeki su tuzlu olduğu için acaba biz bu suyla abdest alsak abdestimiz olur mu? onlara işgal olan akıllarında sorma ihtiyacı gerektiren soru neydi? Suyun içindeki o tuz miktarının olması, acaba hala o suyu temiz olduğunu biliyorlardı. Ama temizleyici özelliğinin olup olmadığını öğrenmek için ne yaptılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Diyoruz ki eğer tahir olan, temiz olan bir şey suya katılıyorsa onun tadını, kokusunu, rengini değiştirse dahi su özelliğinden çıkartmadığı sürece o su için biz ne diyoruz? Hem temizdir kendi nefsinde, hem de temizleyicidir. Hadiste huve tahuru, tahur kelimesinde eliflam takısıyla geliyor. Bu hasırlık, ona munhasır, ona has bir şey olduğuna delalet ediyor. Ama buradan sadece o suyun temiz olduğunu, sahabelerin sorduğu o suyun temiz olduğunu, diğer suların temiz olmadığı anlaşılmıyor. Yani sadece o munhasırlık sorulan o sorunun, işte sorduğun zaman Akdeniz'inle ilgili soru sorduğun zaman bu aynı zamanda Akdeniz'i de kaplıyor, Ege'yi de kaplıyor, Kızıldeniz'i de kaplıyor, Karadeniz'i de kaplıyor. Arada bir fark olmuyor. Yani buradaki Kızıldeniz'den orada geçen bir hadise, orayla ilgili bir soru ama aynı zamanda Karadeniz için de aynı, Ege için de aynı, Akdeniz için de aynı. Bu hadis-i şeriften denizdeki canlıların ölüsünün de helal olduğunu anlıyoruz. Bu faydayı çıkartıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hurrimet aleykum el meytetu. Sizin üzerinize hayvanların ölüleri, leşleri, yani şer'i bir şekilde boğazlanmamış hayvanların leşleri size haram kılındı diyor. Peki bu haramın içine, bu ayetteki haramın içine bu denizdeki hayvanların ölüsü giriyor mu?
Girmiyor.
Çünkü bunu da bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki el-hilyu meytetuhu, onun ölüsü nedir? Helaldir. Bu hadisin mefhumundan da şunu anlıyoruz. Hadisin mefhumunda eğer denizdeki hayvanların ölüsü helalse deniz dışındaki hayvanların ölüsü haramdır. Helal değildir. Yani bu hadis denizle ilgili, deniz içinde bulunan hayvanlarla alakalı. Yani aynı zamanda bu hadisten de karadaki hayvanların ölüsünün haram olduğu faydasını da ne yapmış oluyoruz? Bu hadisten çıkarmış oluyoruz. Başka bir fayda de bu hadis-i şeriften çıkarttığımız sahabenin ilmi olan aşkı, hırsı, bunu görüyoruz. Eğer sahabi denizle ilgili bu soruyu sormasaydı bu hadis bize belki bu şekilde ulaşmayacaktı. Onlar dinde en hırslıları, yani en hırslımız olduğu için Allah Resulü Aleyhisselam'a sorulması gereken her soruyu ne yaptılar? Sordular, hiçbir şeyi eksik bırakmadılar. O yüzden diyoruz ki, alimler diyorlar ki eğer aklınıza bir soru geliyorsa bu gelen soruyu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabeleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sormamış iseler bilin ki diyorlar aklınıza gelen bu soru bidattir. Bunu da geçen hafta yine örneğini vermiştik. Dedik ki Ehl-i Sünnet şuna ittifak etmiştir. Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili onun nasıllığını sormak bidattir. Buna delil olarak veriyorlar. Eğer böyle bir soru olsaydı sahabe Allah onların hepsinden razı olsun bu soruyu ne yaparlardı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorarlardı. Bunu ne yapmazlardı? Eksik bir şekilde bırakmazlardı. Burada aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruluyor deniz hakkında. Onun suyuyla abdest alabilir miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna evet, naam kelimesini kullanmıyor. Aslında soruya bu şekilde de cevap verebilir. Deniz suyuyla abdest alabilir miyiz? Evet alabilirsiniz dese o manayı içeriyor. Ve Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bu şekilde sorulan sorular var. Mesela Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruyor, diyor ki devenin etini yediğimiz zaman abdest almamız gerekiyor mu? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle diyor ki naam. Diyor ki almanız gerekiyor. Ama bu soruya diyor ki huve tahuru ma'uhu el hillu meytetuhu. Ne yapıyor? Daha geniş çapta bir mana yükleyen bu hadis-i şerifi zikrediyor. Bu aynı zamanda başka bir istifade de ettiğimiz şey Allah Resulü Aleyhisselam'a denizin suyuyla ilgili soru soruyor değil mi? Hadisin ilk kısmında ne diyoruz? Huve tahuru ma'uhu. Onun suyu temizdir. El hillu meytetuhu. Onun ölüsü de helaldir. Aslında sahabe radıyallahu anh'unun sorduğu sorunun cevabı değil. İkinci kısım. Burada bir ziyade var. Buradan da neyi istifade ediyoruz? Şu faydayı çıkartıyoruz. Eğer bir kişiye bir soru sorulduğu zaman, eğer o konuyla ilgili ekstradan bir bilgi vermek gerekiyorsa, bu bilginin o insana verilmesi güzeldir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın uyguladığı bir usluptur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam'a gelen kişi denizin suyundan abdest almayla ilgili soru soruyorsa, Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, demek ki ümmetine olan şefkatinden, merhametinden dolayı yarın öbür gün denizde bir ölü balık bulsa, onun için bu daha çok işgal, daha çok problem çıkartacak bir durum. Yani denizin suyuyla abdest alıp alınıp alınmayacağını konusunda şüphe eden, soran bir kişi, onun ölüsüyle ilgili ne yapması lazım? Daha çok şüpheye düşmesi lazım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ne yapıyor? Ona bu konuyu sormadığı halde, ihtiyacı olduğu için ona bu bilgiyi de ne yapmış oluyor? Aktarmış oluyor. Aynı zamanda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cevami'ül kelim, yani kısa anlamda özlü sözler söyleyerek aslında birçok şeyi kastettiğini bu hadisten de anlıyoruz. Bakıyoruz ki deminden de saydığımız gibi yaklaşık 5-10 tane fayda zikrettik. Ama hadisin metnine baktığınız zaman onun suyu temizdir, ölüsü de helaldir. Bu şekilde bir özlü söz söylemiş. Bunun altında bir sürü hükümler, bir sürü faydalar da ne yapıyoruz? Çıkartabiliyoruz. Dedik ki mesela suyun içine bir soru soralım. Mesela suyun içine bir yaprak düştü veya da ağaçtan yapraklar döküldü. Suyun kokusunu değiştirdi. Uzun süre suyun içinde durduğu için yapraklar çürüdü. Suyun kokusunu değiştirdi. Böyle bir su bulduğumuz zaman biz bu sudan abdest alabilir miyiz? Veya orada yıkanabilir miyiz? Yani buradan neyi çıkartıyoruz? Diyoruz ki suya tahir olan bir şey karıştığı zaman suyun aslını bozmadığı sürece, asıl yaratılış özelliklerini bozmadığı sürece içine karışan tahir şeyin, temiz olan şeyin o suya karışması onu ne temizliğini ne de temizleyici olan özelliğini ortadan kaldırmıyor. Dedik ki bu konuyla ilgili 4 mezhep imamı ihtilaf etmişler deniz hayvanlarıyla ilgili. İmam Ebu Hanife, Allah ona rahmet etsin, diyor ki balık cinsinin yenmesinin mübah olduğunu, bunun dışındaki işte deniz köpeğinin, deniz domuzunun, deniz yılanının bu tip hayvanların yenmesinin haram olduğunu söylüyor. Bunu da yaparken kıyas yapıyor dedik. Kara hayvanlarına benzeyen yaratıkları, diyor ki kara hayvanlarına benzediği için diyor ki bunları yemek caiz değildir. Sadece balık cinsi ve bunu sınırlıyor. İmam Ahmet ve mezhebinde olan görüş ise deniz cinsindeki bütün hayvanların yenebileceğini, sadece kurbağanın, yılanın ve timsahın bunun dışında olduğunu söylüyor. Diğer İmam Şafii ve İmam Malik ise istisnasız deniz ürünü olsun, göl, nehir ne olursa olsun burada yaşayan canlıların hepsinin yemesinin helal olduğunu söylüyor. Racih olan da görüş inşallah bu. Hadiste buna delalet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ölüsünün helal olduğunu bize öğretiyor, bize zikrediyor. O yüzden diyoruz ki racı olan görüş bu. Yani deniz ürünleri istisnasız olarak deniz içinde yaşayan canlı ne varsa bunun ölüsünü bulduğumuz zaman ne yapıyoruz? Yiyebiliyoruz. Geçen hafta da söylemiştik. Sahabe döneminde bu şekilde karaya vurmuş bir balina buluyorlar. Ne yapıyorlar onu? Yiyorlar. Buradan da anlıyoruz ki sahabeler de bu hadisi, öğrendikleri bu hadisi ne yapıyorlar? Tatbik ediyorlar. İkinci hadise geçelim mi? Geçelim. Yine inşallah salı günü şey yaparız. İkinci hadis-i şerifte وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد أخرجه الثلاثة buradan kasıt neydi? Ebu Davud, Tirmizi Nesai yani İbn-i Mace buradan çıkartıyoruz. Bu üç kişi bu hadisi tahric etmişler. Ve sahhahu Ahmet. İmam Ahmet de bu hadisi sahihlemiş. Hadiste diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz su temizdir. Hiçbir şey onu ne yapmaz? Necis yapmaz. Hadisin sıhhatine baktığımız zaman bu hadis hakkında alimler diyorlar ki bu hadis-i şerif sahihtir. Bu hadis-i şerif bi'ru buda'a diye meşhur olmuş bir hadis-i şerif. Bir kuyu var. Sahabeler o kuyunun içine işte hayvanların, köpeklerin leşi öldükten sonra o şekilde oraya düşmüş. Hayızlı kadınların bezleri o şekilde oraya gelmiş. İşte orada pis, kötü kokan leş hayvanların olduğu bir su. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu su hakkında soruyorlar. Diyorlar ki biz bu sudan abdest alabilir miyiz? Bu suda temizlenebilir miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şüphesiz su temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Tabi bu konuyu yine açıklayacağız. Dedik ki bu konu eğer necaset diye tabir ettiğimiz şey suya karışıyorsa onun üç özelliğinden herhangi birisini bile değiştiriyorsa o suyun hükmü nedir? Necistir. Burada hadiste mutlak olarak geliyor. Bundan sonraki hadiste bunu açıklayıcı ziyadeler geliyor. Şu anda biz bu hadisi aldığımız için bu hadisi gönderiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki şüphesiz su temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Burada yine lugavi bir kaide var. La yuneccisuhu şey'un. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Buradaki şey kelimesi nekira olarak gelmiş. Olumsuz cümlede eğer nekira olarak geliyorsa ne diyoruz? Umum ifade eder. Yani hiçbir şeyi buradan çıkartıyoruz. Eğer kelime nekira olarak, belirsizlik olarak geldiyse olumsuz cümlede mana olarak bize neyi kastediyor? Genelliği. O zaman diyoruz ki hiçbir şey onu necis yapmaz. Deminden de demiştik tahur kelimesi kendi nefsinde temiz, başkası için temizleyici özelliğe sahip. Bu aynı zamanda burada innel ma'a buradaki yani su cinsini aynı şekilde geçen hadiste söylediğimiz gibi bütün suları kastediyor. Buradaki kasıt ne? Buradaki şey bütün sular. Deminden de dediğimiz gibi eğer vasfını değiştirmediği sürece üç özelliğini, kokusunu, rengini ve tadını, necaset içine bulaşan şey eğer necisse onun bu üç özelliğinden birini değiştirmediği sürece biz o suya ne yapıyoruz? Temiz olarak hükmediyoruz. Bu hadisten çıkan faydeleri eğer zikredecek olursak su dedik ki temizdir. Bütün necasetleri temizleme özelliğine sahiptir. Dedik ki hadisten taharet, necasetten taharet işte bu suyla ne yapılabilir? Yapılabilir. Yine aynı şekilde bu hadis-i şeriften suyun aslının temiz olduğunu söyledik. Onu da şek ettiğimiz zaman ettiğimiz bu şek onu içinde bulunduğu hükümden ne yapmıyor? Yakin, kesin bir bilgi olmadan onun tadını, kokusunu ve rengini değiştiğini anlamadan asıl olarak olduğu şekilde ona hükmediyoruz. Diyoruz ki su nedir? Asıl itibariyle temizdir. Aynı şekilde eğer suya tahir olan, temiz olan bir şey karıştıysa yine aynı zamanda diyoruz ki bu su temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz lafzından da ne yapıyoruz? Bu ifadeyi anlıyoruz. Hiçbir şey ona necis yapmaz. Yani bu işte demek ki tahir olan bir şey karıştığı zaman onun özelliğini, asıl özelliğini bozmuyor ise hala aslı üzerine devam ediyordur. Peki o zaman şöyle bir soru soralım. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizden birisi gece uykusundan uyandığı zaman ellerini üç kez yıkamadan bir kovanın içine daldırmasın, sokmasın diyor. Peki bu hadis-i şeriften o kovanın içindeki suyun necis olduğunu mu anlıyoruz? Bu nehi bize ne ifade ediyor burada?
Şimdi elin necis yapabileceğini anlıyoruz yani. El ona girerse necis olur yani. Ha, ama biz kirli el ona girerse.
Ama buradan bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o suyun bize necis olduğunu
olmayacak.
Söylemiyor. Yani bu su necistir demiyor. Sadece bize bu fiilden alıkoyuyor. Bunun yapılmaması gerektiğini söylüyor. Buradan kasıt yani o suyun necis olduğu değil. Suda asıl olan neydi? Temizlik dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize burada bir şeyden nehyetti. Bize bir şey yasakladı ama bu yasaklaması suyun hükmüyle alakalı değil. Burada bir edep var, bir adab var. Ama buradaki hüküm suyun hükmüyle alakalı değil. Yani bu hadis-i şeriften bir kişi gelip bu hadis-i şerifi tatbik etmese, o suyun içine elini soksa, bu hadisin hükmünü bilmese, biz de ondan sonra gelsek o suyla abdest alacağız mı?
Alacağız.
Almayacak. Alacağız. Çünkü onun bu şekilde yapması, yani Allah sözü buradaki nehyi suyun necisliğiyle alakalı değil. O kişiyle alakalı. Bir sonraki hadise geçelim. وَعَنْ اَب۪ي اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَتَعْمِهِ وَلَوْنِهِ اَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ وَضَعَّفَهُ اَبُوْ حَاتِمْ وَلِلْبَيْهَقِ الْمَاءُ تَهُورٌ اِلَّا اِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ اَوْ تَعْمُهُ اَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ ف۪يهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh hadis-i şerifinde diyor ki kokusunu, tadını veya rengini rengine galip gelmedikçe hiçbir şey suyu necis yapmaz. Yine aynı şekilde Beyhaki'nin rivayetinde ise diyor ki içine düşen necaset suyun tadını, rengini, kokusunu değiştirmediği sürece o suyu ne yapmaz? Necis yapmaz. Hadisin ilk kısmı biraz önceki aldığımız hadisle yani Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh hadisiyle aynı. Diyor ki innel ma'e tahurun la yuneccisuhu şey'un. Bu ikinci hadis-i şerifte ne diyor? İnnel ma'e la yuneccisuhu şey'un illa ma galeba ala rihihi ve ta'mihi ve levnihi. Yani onun kokusu, rengi bir de tadına galip gelmediği sürece suyun yani bu özellikleri değişmediği sürece o su ne? Temizdir. Necis olmaz. Şimdi bu hadisle ilgili dedik ki da'afahu Ebu Hatim. Ebu Hatim bu hadisin istisnadan sonraki kısmını yani su aslında nedir? Temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz. Ancak onun kokusuna, tadına ve rengine tesir etmediği, değiştirmediği sürece buradaki bu kısmı, onun kokusuna, tadına, rengine tesir etmediği sürecindeki bu kısmı alimler diyorlar ki bu zayıftır. O kısım, bu ziyade, hadisteki bu ziyade zayıftır. Ama aynı zamanda alimler diyorlar ki ehl-i sünnet bu konu hakkında ehl-i sünnet alimlerinin icması vardır. Yani icma ile suyun rengi, kokusu veya tadı bunlardan herhangi birisinin değişmesi o suyu ne yapar? Necis yapar. Burayı anladık mı? Asıl itibariyle, metin itibariyle hadis ziyade olan kısmı bir önceki hadise Ebu Said el-Hudri hadisine ziyade olan kısmı metin olarak ne? Zayıf. Ama bu konuyla ilgili alimlerin neyi var? İcması var. Kokusunun, renginin, tadının herhangi birisinin değişmesiyle suyun necis olacağına dair.
Hocam necis olan bir şeyin karışmasıyla mı olsa ona başka
şey. Necis olan bir şeyin karışmasıyla. Yani buradaki icma neyle alakalı? Suya zaten tahir olan bir şey karıştığı zaman dedik ki onun hiçbir özelliğini bozmuyor. Eğer ona necaset karışıyorsa yani mesela su var. Necaset karıştı. Herhangi bir özelliğini değiştirdi. Ya tadı değişti, ya kokusu değişti, ya da rengi değişti. İcma ile biz bu suya ne diyoruz? Necistir. O suyla temizlenilmez, taharet alınmaz. Ya hadesten, ister yani hadesten taharet veyahut da necasetten taharet. İki kısımda da bu sudan ne yapamazsın? İstifade edemezsin. Şimdi hadisin metnine dedik ya اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْهِهِ وَتَعْمِهِ وَلَوْنِهِ Buradan anlıyoruz diyor ki yani suyun tadı, kokusu, rengi değişmediği sürece, hadisin metninde yani bunların üçünün rengi değişmiyor, üçü bir anda değişmediği sürece o su necis olmaz diyor. Ama Beyhaki'deki rivayette buradaki mesela diyoruz ya ala rihihi ve ta'mihi ve levnihi. Bu Beyhaki'deki rivayette nasıl geliyor? El ma'u tahurun illa in tagayyara rihuhu ev ta'muhu ev levnuhu. Buradan diyoruz ki ilk hadisten anladığımız ne? Bu üç özelliği aynı anda değişirse o hadis, şey o su necis oluyor. Ama Beyhaki'deki rivayette bu ziyadede dedik ya Hafız İbni Hacer hadisleri zikrederken eğer onu açıklayan başka ziyadeler varsa başka kitaplarda ne yapıyordu onu? Zikrediyor dedik ki onu da burada şu anda görüyoruz. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki herhangi bir özelliği, üç özellikten herhangi birisi değişirse o su necis olur diyoruz değil mi? Bunu hangi rivayetten anlıyoruz? İkinci rivayetten, Beyhaki'nin rivayetinden. Ev, yani ya bu değişirse, ya kokusu, ya tadı, ya rengi, yani bu üç tanesinden bir tanesinin değişmesi o suyu necis yapmak için nedir? Yeterlidir. Sonra aynı şekilde yine Beyhaki'nin rivayetinde burada yine şu faydayı çıkartıyoruz. Diyoruz ki diyor ki bir necasetin tahtusu fihi. Onun içine düşen necaset, içinde bulunan necaset. Hemen şöyle bir soru soralım mesela. Diyelim ki bir göl var. Yan tarafında bir tane hayvan öldü. Onun kokusuyla, yani o hayvanın leş kokusuyla suyun kokusu değişti. Biz de geldik. Baktık ki su hayvan ölüsü gibi kokuyor. Bu su tahur mu? Yoksa necis mi?
Akıcı olduğu için temizdir.
Akıcı bir su değil, durgun bir su. Kokusu değişti. Gölün yanında bir hayvan öldü. Gölün yanında duruyor. Rüzgarla şeyle o koku geldi. Oradaki suya bulaştı. O kokusu değişti.
İçinde değil.
İçinde değil. Yanında. Kokusu değişti. Necis olan bir hayvanın seyri değişti.
Ama hayvanın aslında isteği
olmaz. Su necis mi olur, tahur mu olur?
Tahur olur.
Necis olur.
Tahur olur diyenler?
Necis olur.
Niye tahur olur?
Kokusu. Çünkü hayvanın aslı şey... Helal.
Hayvan da... Bak helal mi? Ölü, leş, necaset.
Hayvan suda değil ama.
Kim? Hayvan suda değil diyen kim? Beyhaki'nin rivayetinde ne diyor? Tahtusu fihi. Yani o suyun içindeki necaset. Suya bulaşmış olan necaset. Onun tadını, kokusunu, rengini değiştiriyorsa. Yani içinde, o suyun içinde olan özelliği burada şart. Şartı var. Yoksa oradan rüzgar esti. O leşin kokusunu aldı. Getirdi suyun. Kokusunu değiştirdi. O su hala aslı üzerine tahur. Yani hem temiz hem de ne? Temizleyici özelliği var. Direkt ki burada zikredeceğimiz bazı kaideler var. Bu hadisten çıkarttığımız. Diyoruz ki su o zaman öğrendiğimiz kadarıyla nedir? İki kısma ayrılıyor. Tahur olan, temiz olan su, bir de ne? Necis olan su. Üçüncü bir kısmı yok. Ki bununla ilgili de bazı alimler üçüncü bir kısım zikretmişler. Diyorlar ki tahir, yani kendi nefsinde temiz ama başkası için temizleyici olmayan. Üçüncü bir kısım söylüyorlar. Diyoruz ki böyle bir kısım yok. Raci olan görüş, su ya necistir ya tahirdir. Tahurdur, hem temizdir, hem temizleyici özelliğine sahiptir. Ya da nedir? Necistir. Üçüncü bir ihtimal yok. Eğer olsaydı, buna vardı. Ya Allah'ın kitabında, ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetinde bize bildirildi ki öyle bir önemli bir konu değil mi? Yani tam bu şekilde temizlenmediği zaman namazın olmuyor. Bütün ibadetlerine ne yapıyor biliyor? Tesir edebiliyor. Dedik ki su iki kısımdır. Ya temizdir, ya da necistir. Necistir. İkinci bir kaide dedik ki suyun üç özelliğinden herhangi birinin değişmesi, necasetle değişmesi, yani o suyun içindeki necasetle bulaşmasıyla tadının, renginin, kokusunun değişmesi, o suyu ne yapıyor dedik?
Necis
yapıyor. Tahir olan bir şey karıştığı zaman bir şeyin değiştiriyor mu? Özelliğini değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Hala su kendisi için temiz, başkası için de ne? Temizleyici özelliğe sahip. Peki suyun azlığı veya çokluğu bu konuyla ilgili mi?
Değil.
Yani sonuçta dedik ya, bu üç özellik az veya çok olsun, sudaki özelliği değiştiriyorsa bu necaset
necistir.
Değiştirmiyorsa değildir. Ve başka bir kaidede ne diyoruz? Bu suyun özelliğini değiştiren necasetin suyun içinde olması gerekiyor. Deminden de örnek verdik ya, suyun yanında ölen bir hayvanın kokusunun, suyun kokusunu değiştirmesi o suyu ne yapmıyor? Necis yapmıyor. Dedik ki bu necasetin suyun içinde olması gerekiyor. Bunu da ne yaptık dedik ki, İmam Beyhaki'nin rivayetinde, hadisin son kısmında ne diyor? Bir necasetin tahtusu fihi, içinde bulunan, içine düşen, içinde bulunan necasetin o suyun özelliğini değiştirirse diyoruz ki bu su necistir. Ama dışarıdan bir şekilde o suyun kokusu değişiyorsa veya herhangi bir sıfatı değişiyorsa, içinde necaset ona karışmadan, o zaman diyoruz ki o su necis değildir. Beşinci kaide ise demek ki eğer suya karışan necaset onun kokusunu veya rengini veya tadını değiştirdi, o necaset oradan hangi şekilde izale ediliyorsa edilsin, su ne yapıyor? Eski hükmüne geri dönüyor. Suyun içine necaset karıştı. Kimyasal olaylarla mesela bunu arındırdık. Artık o nedir? O su temizdir. Veya da işte kokusu değişti. Rüzgar sebebi, rüzgar sonucu veya güneşin etkisiyle o koku ondan ortadan kalktı. O zaman ne diyoruz bu su? Temizdir diyoruz. Yani içinde bulunduğu suyun içindeki o necaset nasıl ortadan kalkarsa kalsın, ister kimyevi bir madde kullanarak, ister doğal yollarla dedik, güneş ışığıyla veya rüzgarla, ne olursa olsun oradan kalktığı zaman, necaset ortadan kalktığı zaman, yani buradaki illet ne? Necasetin var ya da yok olması. Eğer necaset varsa, özelliğini değiştirmiş ise diyoruz ki o su necistir. Eğer necaset var, bir şekilde ortadan kalkıyor, İster dedik bu kimyevi bir madde olsun veyahut da ne dedik, normal güneş ışınlarıyla veyahut da rüzgarla o şey ortadan kalkıyorsa, necaset ortadan kalkıyorsa diyoruz ki o su artık nedir? Temizdir. İlleti burada ne dedik? Necasetin var ya da yok oluşu. Hadisten çıkarttığımız faydalar: su asıl olarak temizdir dedik. Onun necis olması için üç özelliğinden en az bir tanesinin değişmesi gerekiyor. Ebu Said hadisi, ilk başta zikrettiğimiz innel ma'a tahurun la yunecisuhu şeyun hadisi, mutlak su umumen de mutlak olarak nedir? Temizdir. İkinci Ebu Umame hadisi de mukayyet hadis. Ne yapıyoruz? Onun kokusu, tadı, renginin değişmesi sonucunda o suyun ne olduğuna, necis olduğuna hükmediyoruz. Yani Ebu Said hadisi mutlak, ondan sonra gelen Ebi Umame hadisine mukayyet. Mukayyet veririz. Yani bu şartlar oluştuğu zaman biz hala o suya temiz demiyoruz. Yani ne olursa olsun su temizdir demiyoruz. Eğer bu üç özelliğinden bir tanesi değişiyorsa nedir bu? Su necistir. Demek dedik ki suyun temiz olup olmadığı konusunda şüphe etmemiz o suyu temizlik vasfından, aslından çıkarmıyor. Yine dedik ki alimler suyu ikiye ayırıyorlar. Tahur ve necis. Üçüncü bir şıkkı yok. Ya su temizdir ya da necistir. Bunda ne yapacağını anlıyoruz? Şimdi hadislerde gelen bir şeylere bakıyorum. İnnel ma'a tahurun. Tahirun demiyor. İnnel ma'a tahurun. Temizdir. Aynı zamanda temizleyici özelliğe sahiptir. İnşallah bugünlük bu kadar da yetinelim. İnşallah salı günü kaldığımız yerden devam ederiz.